Ayrım 24.
Aynı şekilde toplumsal ahlak ve dinsel değerleri de yok sayıyorlardı. Bunlar ehli sünnet mensupları kadar ılımlı Şiilerin de tepkisine neden oluyor, Selçuk ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde kanlı ayaklanmalar çıkarıyor ve aşırı şiddete başvuruyorlardı. Büyük Larus Cilt 10 sayfa 6218. Kalenderiler de zaman içinde Babailer, Haydariler ve Hurufiler gibi diğer benzerleriyle birlikte Bektaşilik şemsiyesi altına giriyor ve bağımsız akımlar olmaktan çıkarak bu şemsiye altında eriyorlardı. Ne ki Babailiğin bir devamı olan Kalenderi şeyhleri Selçuk merkezi otoritesine olduğu gibi Osmanlı merkezi otoritesine karşı da sürekli örgütleniyor ve yeri geldiğinde ayaklanarak eyleme geçiyorlardı. Bunların başında Kalenderi şeyhi Celal'in 1519'daki ayaklanması yer alıyordu. Onu 1526-1527'de Baba Zümnun ayaklanması, yine 1527 yılında Kalenderi şeyhi Kalender Şah'ın ayaklanmaları izliyordu. Kalenderi ayaklanmaları o denli etkili oluyordu ki, örneğin ünlü Celali isyanları adını Şeyh Celal'in ayaklanmasından alıyordu. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İsmail Hami Danişmen, Türk Yayını İstanbul 1975, Cilt 2 sayfa 49-122-123. Kalenderilik, Yeniçeri Ocağı'nın mafyalaşması bağlamında ayrıca ele alınarak irdelenecek. Murat Çulcu. Babailiğin içinde eridiği Bektaşilik ise Yeniçeri sorununun kaynağında yer alıyordu. 22 Yeniçeri ayaklanmasının bu kaynakla esinlendiği ileri sürülüyordu. Bektaşilik tarihi Kemal Samancıgil, Emniyet Kütüphanesi, Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, sayfa 222-287. Tüm bu eylemler ve olaylar Babai ayaklanmasının bastırılmasından sonra da etkilerini sürdüğünü ve kendisinden sonraki oluşumlara esin kaynağı olduğunu ortaya koyuyordu. Kaldı ki koşulların dayatması sonucu yasa dışılığa itilen Babailiğin Ön Asya sosyal yaşamında hukuk zeminini zorlayan ve sürekli olarak bir hesaplaşma içinde bulunan odak haline gelmesini sağlıyordu. Bu da Ön Asya'daki etnik ve dinsel yapının adeta yasallık, yasa dışılık ekseninde etkinlik kazanmasına ve önemli roller oynamasına yol açıyor, bir çeşit gelenek oluşturuyordu. Yerel Başkaldırı Geleneği. Bu bağlamda irdelenmesi gereken bir de Şeyh Bedrettin'in simavi ayaklanması var. Babai hareketi gibi batını kökenden gelen ve sosyal içerik taşıyan amaçlara yönelen simavi ayaklanmasını da bu gelenek çerçevesinde ele almak gerekmez mi? Gerçi arada 100 yıla yakın bir süreç var ama en azından merkezi otoriteyi yok sayması bakımından Babai hareketiyle önemli bir benzerlik, hatta koşutluk taşıyor. Önce 15. yüzyıl başındaki siyasi ortamı irdeleyip Bedrettin'in bu ortamdaki durumunu, fikirlerini ve amaçlarını belirlemekte, olayın analizini ise en sona bırakmakta yarar var. Moğollar karşısında Osmanlıların ağır yenilgisiyle sonuçlanan 1402 yılındaki Ankara Savaşı, Ön Asya sosyal yaşamı bakımından büyük önem taşıyor, tam anlamıyla bir dönüm noktası oluşturuyordu. Her şeyden önce Anadolu üzerindeki Osmanlı merkezi otoritesi derin bir zaafa uğruyor, hatta çöküyor, bundan doğan boşluğu Moğolların teşviki ve desteğiyle yerel güç odakları doldurmaya başlıyordu. Ön Asya bir bakıma Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önceki beylikler dönemine dönüyor ki bu süreçte beylikler zaten varlığını koruyordu ve fakat beylikler eski düzenli yapılarını yitirdikleri için ortaya tam anlamıyla bir otorite karmaşası, otorite çatışması çıkıyordu. Gerçi Ankara Savaşı'nı Moğollar kazanıyordu ama Timur Ön Asya'da kalmıyor, Asya'ya geri dönüyordu. Ön Asya'yı ise İran Moğollarının otoritesine bırakıyordu. Ancak onlar da burayı gelir sağlayabilecekleri sahipsiz ve savunmasız bir alan olarak görüyor, eski geniş ailelerin reislerini, beylerini adeta birer mültezim gibi kullanmak istiyorlardı. Başlarına bir genel vali atamakla yetiniyorlardı. Bu tablo içinde ne valiler ne de beyler yeterince egemen olamıyor, otoritelerini tesis edemiyorlardı. Güvenlik ve asayişi sağlayabilecek adil ve etkin bir otoritenin bulunmaması en fazla geçimini topraktan ve hayvan sürülerinden elde eden kırsal kesimdeki yoksul insanları mağdur ediyordu. Zira bunlar vergilerin zamanda ve çoğunlukla da gerektiğinden fazla ödedikleri halde, vergi toplayan sözde otoriteler onları gerektiği gibi kollayıp koruyamıyorlardı. Yasal veya gayri yasal silahlı güçler bu insanları soyuyor, mal ve can güvenliklerini yok sayıyor, eş ve çocuklarının namuslarına göz dikiyordu. 10 senelik fetret devri memleketin bünyesinde yaralar açmıştı. Anadolu'da dolaşan bir takım işsiz ve topraksız köylüler ihtilali hazırlayan unsurlardı. Bununla birlikte binbir zorlukla ekilmiş bir tarla birdenbire bir çapulcu alayıyla yağma ediliyordu. Arazi sahipleri her galip gelen hükümetin tabiyetine geçiyordu. Bu da huzursuzluk doğurmaktaydı. Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi Enver Behnan Şapolyo, Türkiye Yayınları İstanbul 1964, sayfa 426. Bu dönemde Anadolu'da Osmanlıların ve Moğolların yanı sıra beyler de vergi topluyordu. Bunların dışında yerel güç odağı konumundaki zorbalar köylülerin mal ve mülklerini yağmalıyorlardı. İş bununla da kalmıyor, çalışan insanların can güvenliği hiçe sayılıyordu. Yazık değil mi biçare ahaliye? Onlar da Allah'ın kuludur. Yaşamak, rahat etmek, çoluk çocuğuyla, mal ve mülküyle bahtiyar olmak ister. Bütün yıl rahat görmüyor, hayvan gibi çalışıyor, kazancını bey diyorlar, alıyorlar. Beyliğe diyorlar, yine alıyorlar. Geri kalan kısmını olsun rahat yiyemiyor. Tatarlar geliyor, yine alıyorlar, yağma ediyorlar. Derken Karamanoğlu diyorlar, Cüneyt Bey diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, geliyorlar, alıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Karıları, çocukları, ihtiyarları kesiyorlar, doğuruyorlar. Enver Behnan Şapolyo, adı geçen eser, sayfa 426. Ankara Savaşı'nın meydana getirdiği genel yıkımın ve otorite zafiyetinin bir otorite zorbalığına dönüşmesinin de doğal sonucu olarak ortaya çıkan sosyal çürüme, kurtuluş ve çare arayışını doğuruyordu. Toplumun içine yuvarlandığı bu arayış ise Anadolu tarihinin en önemli ayaklanmasına, kargaşasına, halk hareketine yeşil ışık yakıyordu. Kısaca Şeyh Bedreddin İsyanı veya Simaviler Ayaklanması diye adlandırılan bu hareket, Osmanlı Anadolu'sunda Selçuk'un ardından uzun bir aradan sonra, çok uzun asırlar boyunca birbirini izleyecek olan isyan, ayaklanma, kargaşa eylemlerinin bir bakıma başlangıcını oluşturuyordu. Ayaklanmanın önce dinsel, fikirsel, sonra da fiili liderliğini Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin yapıyordu. 1240 yılındaki Babai ayaklanmasına uzun bir süre sonra ön asıyı alt üst edecek olan Simavi ayaklanmasının önderliğini yapan Şeyh Bedreddin Mahmud, 1358 yılında babasının kadılık yaptığı Simav'da doğuyordu. Babası İsrail, ki Enver Behnan Şapolyo'ya göre babası İsmail, dedesi Abdülaziz idi. Ataları Selçuk Sultanı 2. İzzettin Keykavus'a dayanıyordu. Dedesi 3. Keykavus'un vezirlerindendi. Annesinin adı Melek'ti, babası alim bir adamdı ve ... Simav'da kadılık yapıyordu. Bedreddin ilk eğitimini Simav ve Edirne'de görüyor, sonra Konya'ya, oradan Kahire'ye gidiyordu. Şeyh Ekmelüddin'den tasarruf dersi alıyor, burada şöhret kazanıyor. Memlük Sultanı Berkok namını duyarak huzuruna çağırıyordu. Berkok'un yanında Şeyh Hüseyin'in ahlaki kendisini takdir ediyor, Bedreddin sarayda kalıyordu. Berkok hem kendisine bir cariye veriyor, hem de oğlu Ferec'e hoca tayin ediyordu. Daha sonra Ferec, Berkok'un ölümü üzerine tahta çıkıyor, Bedreddin de saraydan ayrılıyordu. Bedreddin Ahlati'den etkilenerek Sofi abasını giyiyor, dervişliğe başlıyordu. Ahlati onu Tebriz'e gönderiyor, burada Timur'un huzuruna çıkarak takdirini kazanıyordu. Daha sonra Çilehane'ye çekilerek tasavvuf yönünde basamakları çıkıyordu. Nitekim fena fillah rütbesine eriyor, bir süre sonra da Şeyh Hüseyin Ahlati ölüyordu. Ancak Ahlati ölmeden önce kendisine Rum diyarına, Ön Asya'ya gitmesini ve aşk yolunda canını vermesini emrediyordu. Enver Behnan Şapolyo, adı geçen eser, sayfa 419-420. Şeyh Bedreddin cariyesi Cazibe'den olan oğlu İsmail'i ve ailesini de yanına alarak Mısır'dan ayrılıyor. Kudüs, Şam, Halep yoluyla Konya'ya geliyordu. Karaman Bey'i kendisine iltifatlarda bulunuyor. Mutasavvıf Hüsamettin Aksaray'ı kendisine saygı gösteriyordu. Bedreddin anne ve babasını görmek üzere Tire'ye geçiyordu. Aydın oğulları Alevi idi ve Tire'de Türkmenler aşırı Alevi bir inanç eğilimi içinde bulunuyordu. Şeyh Bedreddin bu zemini uygun bularak görüşlerini açıklamaya ve yaymaya başlıyordu. Bedreddin'in görüşleri artık batıniliğe meyletmiş bulunuyordu. Şeyh bu arada da en önemli müridi olan Börklüce Mustafa ile tanışıyor, Börklüce Bedreddin'in en sadık ve yetenekli halifesi oluyordu. Enver Behnan Şapolyo, adı geçen eser, sayfa 421. Bedreddin Tire'den Kütahya'ya geçiyor, burada bir köyde Torlak Şeyhi ile karşılaşıyordu. Yapılan kapsamlı konuşmalardan sonra Kalenderi Torlaklar Şeyh Bedreddin'e mürid oluyor, bu kafile hep birlikte Bursa üzerinden Gelibolu'ya geçiyordu. Buradan Edirne'ye giderek anne ve babasıyla görüşen Şeyh Bedreddin, bir yıl sonra Aydın'a dönerek çevredeki köyleri dolaşmaya ve fikirlerini açıklayarak halkı aşılamaya başlıyordu. Bu sırada Anadolu'daki Osmanlı merkezi otoritesi yok olma aşamasına gelmiş bulunuyordu. Çünkü Yıldırım Bayezid'in Timur'a yenilmesinden ve esir düşmesinden sonra Osmanlı şehzadeleri birbirleriyle iktidar kavgasına girişiyor, Musa Çelebi kardeşi Süleyman Çelebi'yi yenerek Edirne'de saltanatını ilan ediyordu. Bunlar olurken Bedreddin de Edirne'ye gelerek burada halvete çekiliyordu. Fakat Musa Çelebi aktif görev vererek kendisini kazaskerliğe tayin ediyordu. Bununla birlikte Bedrettin'in şansı yaver gitmiyordu. Zira Musa Çelebi'nin karşısına Çelebi Mehmet çıkıyor, bu kez de o galebe çalarak Osmanlı tahtına oturuyordu. Birinci Mehmet, Musa Çelebi'nin tayin ettiği kazaskeri görevden alıyor, ulufesini verip Bedrettin'i İznik'e sürüyor ve orada oturmaya mecbur ediyordu. Osmanlı'nın yeni padişahı aslında dönemin önde gelen alimleri arasında adı sayılan Şeyh Bedrettin'e saygı gösteriyordu. Ona bir zarar vermiyordu ama İznik'te ikamete zorlanmak Şeyh Bedrettin'i hem üzüyor hem de kızdırıyordu. Nitekim İznik'te ikamet etmek yerine Mısır'a gitmek istiyor fakat Osmanlı yönetimi buna izin vermiyordu. Bunlar olurken Anadolu'da halk üzerinde hayli etkinlik kazanan Bedrettin, özellikle Alevi Türkmenleri adeta kendine çekiyordu. Çünkü Şeyh sadece uhrevi konularda değil, dünyevi konularda da farklı şeyler söylüyor. Bu süreçte büyük yoksulluk ve sıkıntı içinde bulunan halkın dertlerine derman olabilecek önerilerde ve telkinlerde bulunuyordu. Anadolu halkı büyük baskılar altında eziliyor, başıbozukların, Moğolların, her şehzade için ayrı ayrı faaliyette bulunan çetelerin ve diğer zorbaların, müstebitlerin talan ve yağmaları karşısında tutunacak bir dal arıyordu. Köylülerin ürünü ellerinden alınıyor, yörük Türkmenlerin sürüleri gasp ediliyor, Yıldırım'ın oğulları ise tahtı ele geçirebilmek için Anadolu'yu bir savaş alanına çeviriyorlardı. Bunalan Türkmenlerin bir kısmı topraklarını, köy ve kentlerini bırakarak kaçıyor, akın akın Rumeli'ye geçiyordu. Bazı zenginler ise Mısır'a ve adalara yerleşiyordu. Yoksul ve sahipsiz halkın karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeler karşısında Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin gazabına uğradığı için zaten bir tepki içinde bulunan Şeyh Bedrettin yeni bir sistem ve düzen arayışına giriyordu. Nihayet dinler üstü bir bakış açısından her türlü otoriteyi reddederek halkın kendi tercihleri ve gücü doğrultusunda yeni bir düzen kurmayı öneriyordu. Bedrettin'in görüşlerinin dayandığı dinsel zemini, batıniliğin de kökeninde etkili olan Zerdüştilik, Maniheizm ve tasavvufun ortaya koyduğu esaslar ilk tek tanrılı dinlerin sosyal yaklaşımları teşkil ediyordu. Şeyh şöyle diyordu: Cenab-ı Hak dünyayı yaratmış, insanlara bahşetmiştir. Erzak, giyim eşyaları, davar, arazi ve bütün toprak mahsulleri umumun müşterek hakkıdır. İnsanlar hilkaten ve tabiaten müsavidir, yani eşittir. Birinin servet toplayıp biriktirmesiyle diğerinin ekmeğe bile muhtaç kalması ilahi maksada muhaliftir. Her şeyin çift olarak halk edildiğine, müsbet ve menfi kuvvetlerin münasebetle hayat ve hareketin uyandığına, karı ve kocanın birleşmesinden insanlığın doğmakta olduğuna göre nikahlı kadınlar iştirakten, paylaşımdan müstesnadır. Bu birlik haricinde kalan her şey insanların müşterek malıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim. Sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Emlakimize karşı tasarruf edebilmeliyiz. Allah vaaz ettiği kanunlardan hakkıyla faydalanmak için insana akıl ve izan vermiştir. Herkes kendi aklının muhiti dairesinde Allah'ın emirlerini kabul eder. Birinin muhiti itikadı diğerininkine benzemediği için cebir ve şiddet göstermek muvafık değildir. Fikir ve vicdan tabiat düzenliliği mahsulüdür. Cebrin tesirinden masumdur. Gerek Müslümanlıkta gerek ulemanın ve papazların hatalarıyla neticede bidatlar ihdas olmuştur. Bunlar kaldırılırsa din bir olur. Hristiyanların Allah'a ibadet ettiklerini inkar eden dinsizdir. Müslüman, Hristiyan, Musevi, Mecusi hep Allah'ın kuludur, birdir, kardeştir. Aralarında sevgi ve kardeşlik bulunması şarttır. Onların ihtilat ve muhabbetleri sayesinde hak batıla galebe eder. Matlup ve gaye gürültüsüz kendiliğinden hasıl olur. Zulüm ve tagallüp mahsulü olan bir hükümetin tecavüzlerini hoş görmek ve emirlerine itaat etmek katiyen caiz değildir. Saray, saltanat, yeniçeri ve muharebe hep zulmün eseridir. Tekke, dervişler, alimler de zulüm ve tagallüp mahsulüdür. Onlar da zulüm ve tagallübe alet oluyorlar. Hükümet zamanı saadette olduğu gibi halk tarafından seçilmelidir. Herkes tam bir hürriyet içinde kendi fikir ve meslekinin sahibi olabilmeli, komşusunun mezhep ve meslekine hürmet etmelidir. Enver Behnan Şapoli adı geçen eser sayfa 424-425. Şeyh Bedrettin tasavvufi ve sosyal görüşlerini Varidat adlı kitabıyla ortaya koyuyordu. Bedrettin de aslında bir tarikat şeyhiydi ve onun tarikatına simavilik deniyordu. Simavi tarikatına girmek isteyenler ancak tarikatın adab, erkan ve tasavvuf ilkelerini öğrendikten sonra derviş olabiliyorlardı. Bunun için de adına Dede Sultan dedikleri şeyhin derslerine devam edilmesi gerekiyordu. Tarikat mensupları önce dünya işlerinden ellerini çekiyorlardı. Bunlar fakir Anadolu insanlarıydı ve şeyhlerinin kerametlerine inanıyorlardı. Ayrıca telkin içeren, şeyhe nefsini teslim etmeyi öğreten, kolay anlaşılacak kitaplar okuyorlardı. Şeyhin halifesi ise Börklüce Mustafa'ydı. Şeyh Bedreddin'in Simavilik tarikatını kurmasından sonra fikirlerini tamamen benimseyen ve uygulayan Börklüce Mustafa, Şeyh'in ölmesi halinde onun postuna oturacak bir konumda bulunuyordu. Börklüce'den sonra ikinci önemli adam ise Musevi olduğu ileri sürülen Torlak Kemal idi. Börklüce ile Torlak Kemal Osmanoğullarına karşı Anadolu'da görülmemiş bir ayaklanma hazırlıyorlardı. Börklüce Mustafa da bilgin bir adamdı. Tasavvufla ilgili Tasnî-i el-Kulüb adlı bir eseri bulunuyordu. Ayrıca Kadı Burhanettin'in soyundan geldiğini söylüyorlardı. Hemmer'a göre ayaklanmanın gerçek planlayıcısı Şeyh Bedreddin'in kendisiydi. Fakat harekatın sorumluluğunu üstlenmesi için Börklüce Mustafa'yı görevlendiriyor ve onu Sakız Adası'nın karşısında Aydın vilayeti hudutları içinde Stilarios Dağı'nın çevresinde Karaburun'a gönderiyordu. Simavi tarikatının mensupları burada toplanmış bulunuyordu. Şeyh Bedreddin'den hilafet konusunda tam yetkili olan Börklüce Mustafa Karaburun'a gelerek asilerin başına geçiyordu. Müritler ve dervişler kendini Dede Sultan diye adlandırıyorlardı. Hemmer adı geçen eser cilt 2 sayfa 133. Börklüce derhal dünyevi ve uhrevi lider konumuna geliyordu. Aynı şekilde Torlak Kemal de harekete geçiyordu. Bedreddin ile Kudüs'te tanışan Musevi bir mühendis olduğu ileri sürülen Torlak Kemal, o sırada büyük gruplara ayrılmış olarak ve her tarafta yeni mezhebi yayarak dolaşan Ön Asya'daki dervişlerin başına geçiyordu. Her ikisi de eşitlik, kardeşlik ve paylaşım görüşleri üzerinde durarak tarikatlarının bu zemin üzerinde mücadele ettiğini söylüyor, kadınlar hariç her şeyin ortaklaşa kullanılması için ayaklandıklarını belirtiyorlardı. Bu nedenle halk kendilerine aşırı ilgi gösteriyor, peşlerinden gidiyordu. Orta Anadolu'dan çok sayıda Türkmenler ve Aydın yöresinin halkı Börklüce'nin çevresinde toplanıyordu. Bunların başında başı açık, ayağı çıplak yoksul adamlar bulunuyordu. Hepsi silahlıydı. Ellerinde palalar, teberler, topuzlar bulunuyordu. Börklüce bunları Osmanoğullarından, Karamanoğullarından, Tatar güruğundan yandık yakıldık. Yaşamak istiyoruz, huzur istiyoruz. Ben senin mallarına tasarruf edebildiğim nispetle sen de benim mülküme aynı şekilde tasarruf edeceksin diyordu. Simavi dervişleri de heyecanla yaşa Dede Sultan diye bağırıyorlardı. Enver Behnan Şapolya adı geçen eser sayfa 427. Ancak Simavi önderleri sadece Müslüman halkı yanlarına çekmekle yetinmek istemiyor, kuracakları yeni düzeni Hristiyan unsurların desteklemesini ve benimsemesini de istiyorlardı. Bunu da kısmen başarıyorlardı. Örneğin Börklüce Mustafa Sakız Adası'ndaki papazlara temsilciler gönderiyor, kendilerine katılmaya davet ediyordu. Bu zat Sakız Adası'nda bulunan manastırlar, gumenoslarına, manastırların en büyük rahibi ve kiliselerin papazlarına her gün kendi müritlerinden birçok kimseler göndererek anlatılan fikirlerini kendilerine telkin ettirdiği gibi her şeyden kurtulabilmek için Hristiyan dinine mensup olanlarla dini işbirliği yapmaktan başka çare olmadığını söylüyordu. O zamanlarda Meskura'da Turdoti adındaki manastırda Giritli ihtiyar bir keşiş oturuyordu. Bu sahte baba başları matruş ve açık, ayakları çıplak, bir gömlek ve bir şapka ve ufak cübbe giyinmiş müritlerden iki kişiyi bu Giritli keşişe göndererek selamlarını tebliğ ettirdi ve kendisine şu haberi gönderdi. Ben de senin gibi keşişim, ben de senin ibadet ettiğin Allah'a ibadet ediyorum. Gece vakti gürültüsüz yaya olarak denizi geçerken ben seninle beraberdim. Hakiki keşiş sahte baba tarafından ihfal olundu. Bizans tarihi Dukas çeviren V.L. Mirmiroğlu, İstanbul Fethidar Yayını, İstanbul Matbaası, 1956 sayfa 68. Sultan 1. Mehmet ayaklanmayı öğrenince Sırp kralının oğlu olan ve o sırada Saruhan valisi bulunan Susman'a müdahale etmesini emrediyordu. Susman, Dukas'a göre Sisman, 6000 asi tarafından savunulan Stilarius Dağı'nın geçitlerine tedbirsizce giriyordu. Gerekli önlemleri almadığı için de bu geçitlerde tüm askerleriyle birlikte kendisi de asiler tarafından katlediliyordu. Hemmer adı geçen eser cilt 2 sayfa 134. Bu başarı Simavilerin cesaretini ve cüretini arttırıyordu. Üstelik yeni bir otorite merkezi oluşturduğu için halkın da asilere olan ilgisini yoğunlaştırıyordu. Nitekim yeni katılımlarla isyancıların safları kalabalıklaşıyordu. Artık ayaklanmaya Hristiyanlar da ilgi gösteriyor, özellikle Alevi Türkmen halk isyan bayrağının altında toplanıyordu. Üstelik asiler egemen oldukları yerlerde Osmanlı merkezi otoritesini ortadan kaldırıyor, Osmanlıların tesis ettiği düzeni bir kenara itiyor, tamamen eşitliğe dayanan kendi ilkelerini hayata geçiriyorlardı. Gerçekleştirdikleri değişimi kıyafetlerini ve dış görünümlerini de değiştirerek kanıtlıyorlardı. Benzer kumaştan yapılmış tek tip elbise giyiyorlardı, başları açık geziyorlardı. Simavilerin gücünün giderek artması üzerine Osmanlı Sultanı 1. Mehmet büyük endişeye kapılıyor, ayaklanmaya bastırmak üzere bu kez de Aydın ve Saruhan valisi Ali Bey'i görevlendiriyordu. Ali Bey yöreden topladığı askerlerle bir kuvvet oluşturuyor, Simavilerin üzerine yürüyordu. Ancak ayaklananları gerektiği gibi ciddiye almamasının cezasını ağır ödüyordu. O da Sussman gibi bozguna uğratılıyor, katliamdan kurtulan az sayıdaki adamlarıyla birlikte Manisa'ya kaçarak canını güçlükle kurtarıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 2 sayfa 134-135. Bu yenilgi üzerine 1. Mehmet yanına Bayezid Paşa'yı vererek Amasya valiliğine tayin etmiş olduğu oğlu Şehzade Murat'ı, ki sonra Sultan 2. Murat, Simavilerin üzerine gönderiyordu. 12 yaşındaki şehzade ordusu ile asileri birbirinden ayıran vadilere giriyor, karşısına hangi canlı çıkarsa genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden katlederek ilerliyordu. Nihayet Börklüce'nin devlet merkezi haline getirdiği Stilarios Dağı'na ulaşıyordu. Taraflar bu dağın yakınlarında çatışmaya tutuşuyor, bu kez Simavilerin şansı dönüyor ve ağır bir yenilgiye uğruyorlardı. Osmanlı ordusu ağır kayıplar verdirmekle kalmıyor, çok sayıda asiyi yakalıyor, Börklüce Mustafa'yı da canlı ele geçiriyordu. Ayaklanma sırasında devletin ve merkezi otoritenin gereksizliğini vurgulayan Timurlar, Osmanoğulları, Karamanlılar bizim nemize lazım. Kozlarını kendi kendilerine kırsınlar, bizi rahat bıraksınlar. Onların bizi lüzumu yoktur. Biz kendi işimizi biliriz, kendimiz görürüz. Allah'ın kelamı bizim dertlerimize kafi derman olabilir. Biz kadıyı nerede olsa buluruz. Bize mütegallibelerin, zalimlerin, kan içicilerin lüzumu yoktur. Allah insanları hür olmak, kardeş olmak, birbirlerini kucaklamak, sevmek için yaratmıştır. Birbirimizi kesmek, doğramak, mala ve ırza ve cana taarruz ve tecavüz etmek, canavar olmak üzere yaratmamıştır. Yaşasın müsavat, yaşasın kardeşlik, yaşasın hürriyet diyen Börklüce'ye Osmanlılar çok ağır işkenceler yapıyordu. Enver Behnan Şapol, yadı geçen eser sayfa 426. Şehzade Murat yakalanan Simavilere son bir şans tanıyor, kelime-i şehadet getirenlerin canını bağışlıyordu. Ancak dervişlerden pek çoğu la ilahe illallah diyor, Muhammed'in Resulallah demiyordu. Çünkü onlara göre peygamber Şeyh Bedreddin'di. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul edenler canlarını kurtarıyor, etmeyenler katlediliyordu. Katledilen Simavilerin sayısı 4000 civarındaydı. Enver Behnan Şapoli'ye adı geçen eser sayfa 428. Kelime-i şehadeti tam olarak getirmeyenler de başlarını gönüllü olarak cellatların kılıçlarını uzatıyorlardı. Bu müritler can çekişirken Dede Sultan Eriş'ten yetiş başka bir şey söylemiyorlardı. Dukas adı geçen eser sayfa 69. Bunlara paralel olarak Börklüce Mustafa ellerinden ve ayaklarından düz bir tahtaya çivileniyordu. Bu tahta bir deveye yükleniyor, Efes'in sokaklarında dolaştırılarak halka teşhir ediliyordu. Ardından da öldürülüp cesedi parçalanıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 2 sayfa 135. Tordak Kemal'in akıbeti de Börklüce'den pek farklı olmuyordu. Börklüce'nin Aydın'da isyanı başlattığı sırada Tordak Kemal de Manisa'da 3000 simavi ile harekete başlıyordu. Bunlar Manisa yöresini alt üst ediyor, zenginlerin mallarını yağmalayarak halka dağıtıyorlardı. Simavilere katılan torlaklar tuhaf bir görünüm sergiliyorlardı. Başları açık, ayakları çıplaktı. Durmadan zil ve dümbelek çalıyorlardı. Her tarafa ve herkese korku salıyorlardı. Börklüce yenilince canını kurtaran simavilerin bir kısmı Torlak Kemal'e katılıyordu. Bunun üzerine Bayezid Paşa bunların peşinden askerleriyle Manisa üzerine yürüyordu. Torlaklar Osmanlı kuvvetine karşı direnmeye çalışıyor ama başarılı olamıyordu. Ağır bir yenilgiye uğruyor, imha ediliyorlardı. Torlak Kemal ise birkaç müridiyle birlikte canlı yakalanıyor, Manisa civarında Torlak Pınarı denilen yerde idam ediliyordu. Enver Behnan Şapoli adı geçen eser sayfa 428. Börklüce Mustafa Karaburun'da ayaklanmayı başlatırken Şeyh Bedreddin de sürgünde bulunduğu İznik'ten kaçıyordu. Simavna Kadısı oğlu işittim kim, Yörklüce'nin hali terakki itti, İznik'ten kaçtı, İsfendiyar Bey'e vardı, andan gemiye girdi, Eflak'a gitti, bu yana geldi, Ağaç Denizi'ne deli orman girdi, Aşık Paşazade tarihi adı geçen eser sayfa 91.